Merhabalar, ben Aysan. Bu da Ultra Dönüşüm Podcast'imin 3. bölümü. Bölümün içeriğine geçmeden önce sizin birkaç dakikanızı almak istiyorum. Çünkü 2. bölümü yayınlayalı bayağı zaman oldu. Arada da soranlarınız oldu, çok teşekkürler. Ancak ne oldu da ben bu kadar geç kaldım? Bundan birkaç hafta önce iyi podcast dinliyordum ki bu dünyanın en büyük spor markasının podcast'ı, hani sponsorluğunda bile diyemeyeceğim. İşte sunan kişinin eşi doğum yaptığı için yeni bölüm çekemiyorlardı. Ve ben daha önce dinlediğim iki podcast'te de aynı durumla karşılaştım ve dedim ki yani hani eşin doğum yapınca etkileniyorsan muhtemelen kendin doğum yapınca da yani ne sıklıkla yayın yaparsın bilemiyorum. Yani öngöremiyorum şu an. O yüzden şu andan şimdiden ne sıklıkla yayın yapacağıma karar vermeye çalışmam çok manasız olur. Bunun yanında bir de son zamanlarda hani gebeliğin son ayına girdiğim için biraz böyle durumlar değişti. Sağlık durumları ya da zihnim. Bu içerik çok hazır. Çok iyi biliyorum ne anlatacağımı. Hatta metin haline de getirdim ama bilgisayarın başına oturmak bir ara fiziksel olarak sıkıntı veriyordu. Şimdi biraz oturabiliyorum. Yine de öyle tam konsantre olabildiğimi söyleyemeyeceğim. Sanıyorum normal. Neyse. Derken bugünkü podcast'in konusu protein olacak. Ama hani protein deyince Derya Deniz. Ucundan başla, oradan buradan konuş. Bitmez, bitmeyecek ve sürekli bence dilimizde olacak bir konu. Biliyorsunuz ben bu podcast'lerde mümkün mertebe birilerinin çalışmalarını ama Türkçe versiyonu olmayan paylaşımlarını sizlere aktarmak istiyorum. İşte şu kişiler şunları savunuyorlar, şunları anlatıyorlar, böyle yorumluyorlar diye. Biraz kendim de yorum katarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla bu bölümünde bir kahramanı var. Kimdir bu kişi? Doktor Luc Van Loon. Van Loon Hollandalı bir profesör. İskelet kaslarının egzersiz ve beslenmeye olan tepkisini hem sağlık hem hastalık durumunda inceliyor. İşte kasın metabolizmasına bakıyor, egzersiz metabolizmasına, spor beslenmesine, dayanıklılık ve direnç sporlarının olan etkisine, onlara olan adaptasyona ve yaşlılık durumunda yine bu adaptasyon süreçlerini nasıl etkilediğini inceliyor. Ben kendim ilk kez bu kişinin konuşmasını dinlerken böyle ha öyle miymiş ya falan ya da böyle bildiğim bir şeyleri sanki kelimelere dökebilmiş ya da ne kadar önemli olduğunun farkında olmadığım bazı konuların böyle altını çizdiği için ya evet ben bu noktaları ihmal ediyor olabilirim demiştim kendi kendime ve takip ettim. O yüzden hala tartışmalarını dinlemeye ya da sunumları var YouTube'da mesela onları izlemeyi seviyorum. Bana aydınlanma hissi veriyor. O yüzden bu kişinin çalışmalarını sizlerle paylaşmak istiyorum bugün. Bugün iki tane deneyine aslında referans vereceğim. Birincisi biraz uzun sürecek. İkinci deney belki sizin evet ya ben bunu biliyorum diyebileceğiniz bir konu. Çünkü onu daha sonra geliştirip 2019'da bir yayın yaptılar ve şu an konuyu Google'a yazdığınızda bir sürü 2020 kaynaklar çıkıyor. Sosyal medyada da çok popüler. Nedir bu? Uyumadan önce protein alımı. Biz birinciye dönelim. Ben önce birinci deneyden başlayayım. Nedir bu? Birinci deneyde şunu yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki biz proteini alıyoruz, yiyoruz ancak gerçekten bizim yapımıza katılıyor mu? Bunu incelemek istiyorlar ve karar verdikleri yöntem de önceden işaretlenmiş amino asitleri ineklere yedirmek. Bu amino asitleri inekler yiyor ve inceliyorlar, görüyorlar ki çok hızlı bir şekilde yani vücutlarında onların en hızlı değişen şeylerden biri olduğu için proteinli şey olduğu için süt. Sütte hemen o amino asitleri tespit ediyorlar. Ve zaman içerisinde bu amino asitleri iç organlarında, hepsinde aynı anda değil, organların yenilenme süresine göre farklı farklı sırayla tespit ediyorlar. Ve hakikaten en sonunda ana kaslarda da bu amino asitleri görüyorlar. Yani ineklerin yediği şeyler onların yapısına katılıyor. Oradan da demek ki ne yersek oyuz diye o çok bilinen söyleme geliyor konu. Pekala bu sonuç kulağa şaşırtıcı geliyor mu? Evet inekler yemiş olanın yapısına katılmış. Şaşırtıcı gelmiyor. Ama bunun üzerine yorum yapmaya başlayınca aslında bayağı bir konu açılıyor. Dallanıp budaklanıyor bence. Ve ben de hani bakayım bir yerlerden başlayacağım buna. Öncelikle amino asitlerin yapımıza katılması ne demek? Bu demek oluyor ki bizim kaslarımız değişiyor. Çünkü hani sıfır noktasında durup düşündüğümüzde ya da yoldan birini çevirip sorduğunuzda muhtemelen değişmiyor diyecektir. Çünkü kas, bacak orada duruyor. Bir şey yapmıyorsan, hele sporla falan ilgilenmiyorsan değişmiyordur herhalde diye düşünüyordur. Ancak bu yanlış. Nitekim inekte yapılmış bu test. İnek ne kadar aktif bir hayvan? Spora mı gitti amino asitleri aldıktan sonra? Hayır. Ancak yapısına katıldı. Dolayısıyla sizin de yediğiniz gıdalar, o proteinli gıdalar sizin işte aynaya baktığınızda ne görüyorsunuz ve içinizde onların yapısına katılıyor demek oluyor bu. Yani birinci madde, bu podcast'i dinlerken spor da yapıyorsanız, sporla hiç alakası olmayan biriyseniz, ara verdiyseniz, şu an yatıp dinleniyorsanız da şu an sizin vücudunuzda bir değişim var. Ne yaparsanız yapın. O var orada, onu biliyoruz. Pekala, kaslarımız değişiyor. Hep değişiyor. Ne yapacağız o zaman? Bizim niye umursuyoruz bunu? Biz spor yaptığımızda kaslarımız yaptığımız spora adapte oluyor, değil mi? Mesela kas yapmak dediğimiz şey genelde hani ilk aklımıza gelen böyle görsel, hacimli, büyük kas kütlelerini oluşturmak. İşte bu da en çok spor salonuna gidip ağırlık çalışanların yaptığı bir şey. Ancak orada yaşanan şey, işte gidiyorsunuz. Bir gün 10 kilo kaldırabiliyorsanız bunu ittire ittire 12 ile 15 derken illa ben bunu 20'ye kiloyu kaldıracağım çabasındayken sizin kaslarınız adapte oluyor ve o işin üstesinden gelecek olan daha kısa, daha tombul olan o kas yapısı vücudunuzda inşa oluyor. Orada bir adaptasyon yaşanıyor. Ancak diğer yandan bu büyük hacim gerektirmeyen sporlarla da uğraştığınızda kaslarınızda sürekli değişim olduğu için kaslarınız yine hep yenileniyor ve bu yenilenmeyi yaşarken ne yapıyorsanız ona adapte oluyor. Burada Van Loo'nun altını çizdiği bir konu zaten. Dayanıklılık sporcularına derler ki hani onların kasları çok küçük, onlar kas yapmıyor. Hayır, o insanlar da deli gibi spor yapıyorlar. Onların vücudunda da, bu arada belirtmek gerekiyor, spor yaptığınızda protein sentezi hızlanıyor, değişimler hızlanıyor. Bir dayanıklılık sporcusuysanız yine sizin kaslarınız çok hızlı bir şekilde yenileniyor. Aynı o jime giden kişi gibi. Ama yaptığınız aktivite sizin o hacimli kocaman kasları gerektirmediği için küçük, daha küçük, gözle normal gelen kasları inşa ediyorsunuz. O size yetiyor. Ama o kaslar hala yenileniyor ve bu yüzden her tür sporcu için, dayanıklılık sporcuları için de protein alımı çok kritik oluyor. Bunun yanında aktif spor yapıyoruz ve protein ihtiyacımız var, tamam. Ara verdiğimizde ne oluyor? Yani bir sakatlık döneminde ne oluyor? O zaman da vücudun onu yapmamaya alışıyor ve kasın hala sürekli bir değişim içerisinde olduğu için bu sefer de onu yapmamaya adapte oluyor. Yani yeni kas o model inşa ediliyor. Şimdi burada Van Loon diyor ki tamam, bazı sporlar büyük kas inşa ediyor, onlara adapte oluyor. Dayanıklılık sporcularının da bir adaptasyonu yaşıyorlar. Onların da kasları yenileniyor. Diğer yandan bir de bunun ikisinde de olmayan, belki bir sakatlık geçirmiş ve özellikle yaşlanan grup var. Yaşlanan grupla çok fazla çalışıyor Van Loon. Onlara bakıyor. Bu insanların da vücudunda bir daim o kasların sürekli yenilenmesi durumu yaşanıyor. Bunlar için bir şey yapmak gerekmez mi? Bunlar için protein mi, egzersiz önemli değil mi? Ve ne kadar kritik? Bunun üzerine basıyor özellikle. Bu konuyu bir senaryoyla anlatmak istiyorum. Şöyle düşünelim. Mesela evin 20'lerinde bir oğlu olsun, spor yapıyor. Bir de anne baba var. Burada özellikle anneden ya ben yemesem de olur, oğlum yesin. Hatta yani bana mümkün mertebe ot verelim. Ben yeter ki kilo almayayım zaten. Sporla benim bu saatten sonra ne işim olur? Kilo almayayım ben, tek derdim o gibilerinden bir tutum görebiliriz. Ancak işin gerçeği şu ki o kadın spor yapmadığı için ve protein de almadığı için ve evde çok az hareket ettiği için vücudu o az hareketlere adapte oluyor. Ve nitekim zaten 40 yaşımızdan sonra ne kadar spor da yapsak, ne kadar beslensek de kaslarımızı geliştirme potansiyelimiz düşüyor. O yüzden yaş ilerledikçe egzersizler ve beslenmemiz aslında daha da kritikleşiyor. Daha fazla emek vermemiz gerekiyor onlara güç tutabilmek için. Ve biz onu hiç yapmadığımızda, bu kadının yerine koyduğumuzda kendimizi, en sonunda hangi pozisyona geliyoruz? İşte tuvalete gidiyoruz ve tuvaletten kalkabilmek için bastona ihtiyacımız oluyor. Çünkü artık bacak kaslarımız kuvvetli değil. Bu senaryo hızlı koşmaktan daha fazla hayat kalitesini etkiliyor. Çok daha kritik. Ve bu durumun önüne geçebilmek için yaşı ilerlemiş insanların ya da ilerlerken protein alımına ve egzersize gerçekten çok önem vermek gerekiyor. Bu podcast'te hem bizim için paylaşıyorum hem de sevdiklerimiz vardır çevremizde ve bu tutum içerisindedirler. Ya benim mideme bir şey girsin, açlığımı geçiştireyim, benim için ne önemi var? Yani onun içinde protein mi varmış, karbonhidrat varmış? Öyle değil. Belki de müdahale etmemiz gerekiyor etrafımızdakileri onların iyiliği için. Bize dönecek olursak biz nasıl etkileniyoruz? Henüz yaşımız çok ileri değil. Kendimizi hala genç hissediyoruz. Spor yapıyoruz. Ancak sakatlık dönemlerimizde yine bu durum oldukça kritikleşiyor. Çünkü aktif spor yaparken protein çok önemliymiş de spordan biraz uzaklaşırsak, bu ara vermiş olmak olabilir, bir sakatlık dönemi olabilir. Uzaklaşırsak böyle sanki protein artık bizim için o kadar da önemli değilmiş gibi düşünmeye meyilli olabiliriz. Buna karşı bunları özellikle anlatmak istiyorum. Sakatlık dönemlerimizde zaten bir iyileşme sürecinde olmamız gerektiği için protein alımı kritik oluyor. Van Leeuwen da şunların altını çok çiziyor. Diyor ki terapi merkezlerinde insanları iyileştirmeye çalışıyorlar ama insanları yatakta besliyorlar ve egzersiz de yaptırmıyorlar. Ancak sen bu iyileşmeni gerçekten sağlayabilmen için yatakta dahi tutsan bazı egzersizler yaptırabilirsin ve kişiyi hem bu protein ihtiyacını karşıladığından emin bir şekilde beslemen gerekiyor hem de egzersizi yaptırman gerekiyor. Ha bu arada ihtiyacınız olandan fazlasını almanıza gerek yok sakatlık durumunda. Daha fazla alırsam ben daha çabuk iyileşirim kesin gibi bir şey yok ama ihtiyaç olanın kesinlikle alınması gerekiyor. Bu yüzden başınıza gelirse protein artık benim için o kadar önemli değil gibi düşünmeyin. Yenilenmeniz için sizin hala proteine ihtiyacınız var. Bunu da geçtik. Sakat da değiliz, yaşlı da değiliz. Hala mı var böyle dikkatli olmamız gereken noktalar? Evet var. O da yine bizim pasif olduğumuz, çok aktif olmadığımız günler. O zamanlarda bir şeyler kaçırıyor olabiliriz. Ne zaman mesela? Mesela yarışlardan önce diyelim. Bir dönem böyle antrenmanları hafifletiyoruz, kendimizi hazırlıyoruz. Yarıştan sonra da biraz mola veriyor olabiliriz. Yavaş yavaş tekrar tempoyu arttırıyoruz. Onlar böyle biraz daha hafif dönemler. Ve bu dönemlerde de yine sanki protein o kadar da önemli değilmiş gibi düşünme meyliniz olabilir. Sanki o hep yüklendiğimiz sert günlerde illa bugün çok protein alacağız. Öncesinde arkasında öyle bir şey yok gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak özellikle mesela ultramaraton koşanlar için bir söylem vardır. İnanıyorum yani bu normal maratona, diğer uzun mesafe sporlarına, bisiklete, triatlona da uyarlanabilir bir yorumlama olacaktır. Yarıştan sonra aslında hepimiz sakatız. Yarıştan yani teknik olarak sakat olarak çıkıyoruz. Çünkü yarıştan önceki kaslarımızla yarıştan sonraki kaslar bir değil. Aynı kapasiteye sahip değil. Bazen zaten acıyorlar, çekiyorlar. Çoğunlukla böyle bir kasınızın çekildiğini hissediyorsunuz birkaç gün. Kesiliyor diyoruz. Ve şunu da biliyoruz ki pazar günü yarışı koştuktan sonra çık istersen salı günü interval yapmaya çalış. Gör gününü. Hani oradan zaten hastaneye gitme olasılığın da var. Sonra ben kendimi sakatladım diye. O yüzden yarış sonrası zaten bir sakatlık halindeyiz ve bu bir sakatlık halinde ne yapmamız gerekiyor? Kasların yenilenmesine destek olmak için gerçekten ihtiyacımız olduğu kadar proteini almamız gerekiyor. O yüzden yarışlardan sonra da benim vücudum yıprandı artık. Ben şimdi çok dikkatli olmalıyım diye düşünmeliyiz. Yarışlar da böyle özel durumlar olsun. Yarışımız da yok. Antrenman yapıyoruz. Hala dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Biliyorsunuz zaten haftanın her günü aynı sertlikte antrenman yapmıyoruz. Bazı günler off yapıyoruz. Bazen daha yumuşak şeyler yapıyoruz. Hafta sonları uzun uzun koşuyoruz. Benim gibi koşan kişiyseniz. Sonra pazartesi günü belki off alıyoruz. Off dediğim hiç antrenman yapmıyoruz. Aktif dinlenme diyoruz bazen. Yine aynı senaryoya düşebiliriz. Benim interval yaptığım günler protein almam çok kritik. Ve diğer günler O kadar da önemli değil çünkü o gün çok da fazla spor yapmadım. Bu yanlış bir bakış açısı oluyor. Hatta bazı iddialar var ki ciddi şekilde antrenman yapıyorsanız kalori alımınızı o sert antrenmanların ya da uzun antrenmanların olduğu günler yüksek tutayım da diğer günler daha az kaloriye ihtiyacım var gibi düşünmenin doğru olmadığını söyleyenler var. Ancak bugün için oraya girmiyorum, sadece böyle kulağa bir damla bilgi olarak damlatayım dedim. Antrenman planlamamızda da şimdi iki tane sert antrenman var. Aralarında hafif geçen bir gün var. İşte o hafif gün zaten bir gün öncesinin dinlenmesi, toparlanması, kasın adapte olması için ona zaman vermek ve bir sonraki sert antrenmana hazırlanmak günü. Önemli bir gün. Çünkü o gün oluyor onu, esas ne oluyorsa. Ve o gün, o dinlenme gününüzde ya da hafif antrenman yaptınız, yumuşak antrenman yaptınız, o günde yine kasınızı beslemeniz gerekiyor. Aynı yine böyle bir yarış sonrası ya da sakatlık sonrası. Hani dün ben hırpalandım, sert antrenman yaptım. Benim bugün proteini kesinlikle almam lazım. Bu birkaç noktayı söylemek istedim çünkü ben kendimde de onu bazen hissediyorum. Ya da görmüşlüğüm de çok. Özellikle cime gidenlerden, cime gider gelir birisi hemen proteini götürelim. Olabildiğince proteini alalım, kas yapacağız falan, kaslarımız büyüyecek. Diğer günler ne oldu? Yok. İlla o günler kritik. Bu yaklaşım çok doğru gözükmüyor. Van Loon'u da dinlediğimiz sürece. Peki ne kadar proteine ne zaman ihtiyacımız var? Kişilere, spor yapmayan kişilere önerilen 0.8 1 gram kilo başına ve dayanıklılık sporcularında da 1.8 2 gram çevresine kadar çıkabiliyor bu. Ancak bunu tabii Van Loon'a sorunca işini bilen birçok kişi gibi öyle çat çat şu rakamlar herkese yapıştırılır, herkes için aynısı geçerli gibi bir genelleme yapmıyor ve altını çizmek istiyor yine. Değişir diyor duruma göre. Mesela bir sakatlık durumundan iyileşiyorsanız sizin ihtiyacınız olan protein miktarı daha fazla olacaktır. Hiç spor yapmayan birine göre mesela o sırada ara verdiniz. Tamam, egzersizleri de destekliyoruz ama hala süper aktif bir spor yok ortada. Yine de biraz özen göstermeniz, biraz daha fazla almanız gerekiyor ve bunun yanında da diyor ki yani vücut o kadar çok değişken var ki bunların hiçbiri lineer gitmiyor. O yüzden protein ihtiyacı son derece bireysel. Bazı insanlar çok düşük miktarda protein alıyorlar ve bunu adapte olmuş oluyorlar. Çok gayet sağlıklı bir hayat yaşıyorlar. Sporculardan bahsetmiyoruz. Ve diğer yandan da bazı kişiler ben 2,5 gramın altında alırsam kas kaybı yaşıyorum diye olabilir. Bu da doğru deniyor. Ancak bu ikinci senaryodaki de yine adaptasyon. Aslında vücudun gerçek ihtiyacı o kadar illa değil. Bir şekilde sen vücudunu o yüksek protein alımına alıştırmışsın. Ha, oradan geri dönüş nasıl olur, o azaltılır mı? Açıkçası o konuda bir bilgi vermiyor. Ben de merak ediyorum yani bu sıkıntısı o olanlar. Ya kendimi hep proteine alıştırdım, biraz azaltmak istiyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Belki kademeli olarak azaltılabiliyordur. Kadın ve erkek arasında fark var mı? Buradaki fark, iki insan arasındaki bir fark, cinsiyetten değil de ne kadar kasa sahip olmalarından kaynaklanıyor. Erkeklerin çoğu zaten kadınlara göre daha fazla kasa sahip oldukları için erkekler biraz daha proteine ihtiyaç duyuyor. Yoksa cinsiyet farkından kaynaklanmıyor bu. Ancak diyelim ki bir kadın gerçekten daha yapılı, kas miktarı daha fazla, karşısında da daha az miktarda kası olan bir erkek var. Kadının doğal olarak daha fazla proteine ihtiyacı olacaktır. Bu senaryolarda şaşıracak bir şey değil. Peki ne kadar alacağımızı aşağı yukarı biliyoruz ki kendimiz durumumuza göre hesapladık, gördük diyelim. Peki alacağımız miktarı aşağı yukarı biliyoruz. Peki ne zaman alıyoruz biz bunu? Proteinle ilgili kritik olan şey, başkalarından da duymuşsunuzdur zaten. Mesela karbonhidrat ve yağlar vücutta depolanıyor. Onları yediniz. Onlar zaten enerji kaynağı. Yakamadınız, şimdi gidiyoruz onu hop depoluyoruz. Ancak protein öyle değil. Proteini şimdi aldınız. İşinize yaradı. Yaramadı. Yine o da özelliğini kaybediyor. Enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Bu istemediğimiz bir şey. Bunun önüne geçebilmek için protein alımını gün içerisine olabildiğince eşit bir şekilde yaymamız gerekiyor. Mesela benim günlük almam gereken 100 gramsa, 90 gramsa, onu benim 40 gramını kahvaltıda, 50 gramını öğlen, akşam yemeğinde hiç protein almasam da olur gibi bir yaklaşıma girmemem. Mümkün mertebe küçük parçalara bölmem gerekiyor. Ama hani en uygulanır şekilde 3 ana öğün, 3 ya da 2 ara öğüne bölerek dağıtmak gerekiyor. En optimum sindirip o aldığımız proteini en verimli şekilde kullanabildiğimiz miktar 20 gram. 20'nin üzerine çıkabiliyorsunuz. Zaten daha kütleli bir insansınız. Günlük ihtiyacınız daha yüksek olacağından böyle her 2 saatte bir de gidip bir şey yiyip protein yemeye uğraşmak istemeyeceğinizden 30'a 40'a çıkabilirsiniz. Ancak genel olarak yani bunun üzerine çıkmaya gerek yok. Eğer çıkıyorsanız verimli kullanmıyorsunuz onun. Bir kısmını kullanıyorsunuz. Geri kalanı okside ediyorsunuz. Enerji kaynağı olarak kullanıyorsunuz. Bu benim de bazen yaptığım bir hataydı. Öğlen çok proteinli bir etli bir şey yiyip akşam ya öğlen yedim ben ya falan gibilerinden düşünmek. Ancak kesinlikle doğru değil. Yapmamız gerekiyor. Ben durdum, siz de durun. Hatta bu podcast'te örnek verebilmek için internette bir piliç kaç gram protein içerdiği arattım ve karşıma çat diye bir vücut geliştirmecilerin formu çıktı. Diyor ki ben öğlen bir tavuk yedim. Bir tavuk sizce kaç gramdır biliyor musunuz merak ediyorum. Yazmıştır işte 240-250 gram kadar diye. O da sevinmiştir. Oo çok protein aldım. Ama işin gerçeği hani taş çatlası oradan sen 50 gramını güzel kullandın diyelim. Daha üstüne çıkmıyor yani. 200 gramlık protein gitti yine. Okside oldu. Senin istemediğin bir şey o bir vücut geliştiren kişi olarak. Böyle bir durum var. Gelelim şu ikinci deneye son yıllarda popülerleşen. Bu konu aslında Van Loo'nun 2016'da da bunu anlatıyordu. Neden 2019'da tekrar bir kağıt yayınladılar? Aralarındaki farklar, çalışmaların bilmiyorum. O kadar derinine girmedim ama 2019'da da bir yayın yaptıkları için 2020'de bu konu sanırım popüler oldu. Ben öyle düşünüyorum. Yaptıkları deney şu. Kliniğe insanları davet ediyorlar, sporcuları. Ve gece boyunca onların burnundan protein veriyorlar. Ve gene onları hiç uyandırmadan biyopsi yapıp gece boyunca protein sentezi devam ediyor mu? Nasıl etkileniyor? Gece boyunca kişiyi beslememizin protein sentezini aktif tutmakta bir faydası var mı? Buna bakıyorlar ve sonucu da görüyorlar. Güzel oluyor gece boyunca protein verdiğimizde. Ama tabii bizim eve dönüp uygulayabileceğimiz bir konu değil. O zaman şunu da deniyorlar. Hani yatmadan önce biz bu kişiye protein verirsek ya da o kişi proteinli bir şey tüketirse gece boyunca protein sentezi iyi devam ediyor mu diye. Evet, o da işe yarıyor. Buradan da Van Loo diyor ki özellikle de hele de öğleden sonra belki iş çıkışı falan antrenman yaptıysanız gece yatmadan önce bir protein atıştırmalık tüketirseniz ki bu illa öyle bir whey protein içeceksiniz. İlla bir bar yiyeceksiniz gibi bir şey de değil. Yani yoğurt falan da yiyebilirsiniz. Protein miktarı gene düşük ama bir şey proteinli bir şeyler yiyip yatarsanız gece boyunca sizin vücudunuzda protein sentezi devam ediyor. Daha aktif bir şekilde normalde olacağından daha fazlasını yapıyor vücut diyor. Ve diyor ki eğer ben normalde hani akşam sporumu yapıyorum sabah kahvaltıda aldığım proteine olan tepki vücudun düşecek mi? Çünkü önceden besledik biz bu adamı böyle bir durum yaşanır mı diye onu da kontrol ediyorlar. Ve hayır kahvaltıdan aldığınız proteini hala olumlu yanıt alıyorsunuz. Hala o sizin protein sentezinize katılıyor. Gece boyunca ben beslendim ya da akşamdan beslenmiştim. Sabah aldığım protein hiçbir işe yaramıyor şu an ya da daha az işe yarıyor gibi bir olumsuz etki de görmüyorlar. Bu arada onlar deneylerinde kazein kullanıyorlar 40 gram. Ben de bir böyle ya dedim hani 20 gramda bunun optimum niye 40 verdiler diye ama bir tartışmasında söylüyordu. Yani 40'a da çıkılır. Biz o zaman hani öyle uygun gördük, 40 gram verdik gibi bir şeyler söyledi. Bu beni biraz gülümsetiyor. Nitekim zaten çocukluğumuzda yatmadan önce süt içmek gibi bir şey vardı. Benim annem hatta bunu biraz daha ilerletip bize yatmadan önce haşlanmış yumurta yediriyordu. Hani gece boyunca faydalansın çocuk, çok acıkmasın gibilerinden. Herhalde atalarımız bunu akıl mantık yoluyla daha önceden keşfettiler bu deneyler yapılmadan önce diye düşünüyorum. Buradan da çıkaracağımız sonuç oluyor ki eğer böyle yatmadan önce karnı biraz acıkan bir buzdolabını ziyaret eden etmek isteyenlerdenseniz ya bu saatte çok yemeyeyim, bir meyve yiyeyim ya da oradan hani az peynir ekmek atıştırayım demek yerine ya şöyle proteinli bir şey yiyip öyle yatayım ben dersek daha doğru oluyor. Şöyle bir düşünüyorum da bugün anlatacaklarım galiba bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer faydalı olacağını düşündüğünüz kimseler varsa podcast'i tavsiye ederseniz onun için de teşekkür ederim. Nitekim ben dinlenme sayılarını görüyorum. Onlar güzel sayılar olunca gayet insan motive oluyor. Doğruya doğru. Önümüzdeki aylarda motivasyona bir tık daha ihtiyacım olabilir. Çünkü malum evde benden sürekli ilgi bekleyen küçük bir bebekçikle uğraşıyor olacağım. Podcast içeriği hazırlamak böyle biraz özveri isteyecek benim için. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa hem ben mutlu olurum hem de insanların işine yararsa ne harika olur diyorum ve şimdilik hoşça kalın, tekrar görüşmek üzere, bay bay.